Ayrım 3.
Sayfa 458. Bir ormandan çıkıp dağa girecek, oradan ıssız, bomboş, muhtemelen fırtınalı, dalgalı bir deniz kıyısına varıp, sahilde ne küreği, ne yelkeni, ne direği, ne de donanımı olan küçük bir sandal bulunca, gözünü budaktan sakınmadan içine atlayacak, derin denizlerin kendisini kah gökyüzüne yükseltip, kah uçurumlara düşüren, dinmeyen dalgalarına teslim edecek, göğsünü karşı koyulmaz fırtınaya karşı gerip, hiç beklemediği bir anda, kendini kayığa bindiği yerden 3000 fersah uzakta bulunca, bu uzak bilinmedik toprağa atlayıp, değil parşömene, tunca kazılmaya layık kahramanlıklar gösterecek şövalye yok. Artık tembellik çalışkanlıktan, aylaklık gayretten, kötülük iyilikten, kibir cesaretten ve şövalyelik teorisi, sadece altın çağda ve gezgin şövalyelerde yaşayıp parlayan şövalyelik pratiğinden daha üstün. Söyler misiniz bana, kim meşhur Galyalı Amadis kadar dürüst ve cesur olabilir? Kim İngiliz Palmer'in kadar akıllı olabilir? Kim beyaz Tirante kadar uysal ve ılımlı olabilir? Kim Yunanlı Lisuarte kadar mert olabilir? Kim Don Belianis kadar kılıç yarası almış, kılıçla yaralamış olabilir? Kim Galyalı Perion kadar gözü pek? Kim Hirkanyalı Felix Marte kadar tehlikeye girişmiş? Kim Esplandian kadar samimi olabilir? Kim Trakyalı Don Sirongilio kadar atılgan olabilir? Kim Rodamonte kadar mükemmel olabilir? Kim Reno kadar korkusuz olabilir? Kim Kral Sobrino kadar ihtiyatlı olabilir? Kim Roland kadar yenilmez olabilir? Kim Turpin'in kozmografyasına göre şimdiki iki Ferrara dükünün atası olan Ruggiero'dan daha kibar ve terbiyeli olabilir? İşte bütün bu şövalyeler ve sayabileceğim daha birçokları gezgin şövalyeydiler. Şövalyeliğin şanı ve şerefiydiler muhterem peder. Ben önerimdeki şövalyelerin bunlardan bazıları ya da bunlara benzer şövalyeler olmalarını isterdim. O zaman majesteleri hem büyük masraflardan tasarruf eder hem de iyi hizmet görür. Osmanlılar da saçlarını sakallarını yolardı. İşte bu sebeple evimde kalmak istemiyorum. Fakat başpiskopos yardımcısı beni çıkartmıyor. Berberin dediği gibi Jüpiter yağmur yağdırmazsa ben buradayım. İstediğim zaman yağdırırım. Sayın Leyen kendisini anladığımı bilsin diye söylüyorum. Senyor Don Quixote dedi berber. Ben gerçekten onu demek istemedim. Tanrı şahidimdir, art niyetim yoktu. Gücenmeniz için bir sebep yok. Gücenip gücenmeyeceğimi ben bilirim diye cevap verdi Don Quixote. Rahip bunun üzerine dedi ki, ben şu ana kadar tek kelime konuşmadığım halde Senyor Don Quixote'nin biraz önce söylediklerinden dolayı vicdanımı kemiren, didikleyen bir vehimden kurtulmak istiyorum. Muhterem pederin daha önemli konularda da yetkisi olduğuna göre dedi Don Quixote, vehmini söyleyebilir. Kişinin vicdanını vehimlerin kemirmesi hoş değildir. Öyleyse izninizle bu vehmimi açıklayacağım. Senyor Don Quixote, zat-ı âlinizin değindiği bütün o gezgin şövalyeler güruhunun, yeryüzünde yaşamış etten kemikten gerçek insanlar olduklarına bir türlü inanamıyorum. Aksine hepsinin uydurma, masal, yalan olduğunu, uyanık, daha doğrusu yarı uykuda adamlar tarafından anlatılmış rüyalar olduğunu düşünüyorum. İşte birçok kişinin düştüğü bir başka yanılgı da bu dedi Don Quixote. Yeryüzünde böyle şövalyelerin var olduğuna inanmamak. Ben birçok kez çeşitli durumlarda, çeşitli kişileri yaygın denebilecek bu yanılgı konusunda aydınlatmaya çalıştım. Amacıma ulaşamadığım zamanlar da oldu, gerçeğin omuzlarıyla destekleyerek ulaştığımda. Bu o kadar kesin bir gerçek ki, neredeyse kendi gözlerimle Galyalı Amadis'i gördüğümü söyleyebilirim. Uzun boylu, beyaz yüzlü, siyah ama biçimli sakallı, yarı yumuşak, yarı sert görünümlü, az konuşan, zor öfkelenen, kolay yatışan bir adamdı. Amadis'i çizdiğim gibi sanıyorum dünyanın anlatılan bütün gezgin şövalyelerini çizip tasvir edebilirim. Çünkü anlatıldıkları gibi olduklarını bildiğimden ve gösterdikleri kahramanlıklardan, mizaçlarından sağlam bir felsefeyle hatlarını, tenlerini ve cüsselerini çıkarmam mümkün. Senyor Don Quixote dedi berber. Dev Morgante sizce ne kadar büyüktü acaba? Devler konusunda yeryüzünde var olup olmadıkları konusunda değişik görüşler vardır diye cevap verdi Don Quixote. Ancak gerçekten bir nebze dahi ayrılması mümkün olmayan kutsal kitap devlerin var olduğunu kanıtlamakta. Bize Goliath denen Filistinlinin hikayesini anlatırken 7,5 arış boyunda olduğunu söylemektedir ki bu da aşırı uzundur. Ayrıca Sicilya adasında o kadar büyük kol, bacak ve sırt kemikleri bulunmuştur ki irilikleri sahiplerinin yüksek kuleler boyunda devler olduğunu göstermektedir. Geometri bu gerçeği şüphe götürmez şekilde kanıtlamaktadır. Bütün bunlara rağmen Morgante'nin iriliğini tam olarak söylemem mümkün değil. Yine de fazla uzun olmadığı kanısındayım. Böyle düşünmemin sebebi kahramanlıklarına özel olarak değinilen hikayede çoğu zaman bir çatı altında yattığının belirtilmesidir. Sığabileceği evler bulduğuna göre aşırı bir irilikte olmadığı açıktır. Doğru dedi rahip. Don Quixote'nin bu zırvalarını dinlemekten çok hoşlanan rahip, Renaud de Montauban ve Roland'ın ve hepsi gezgin şövalye olan 12 asılzadenin geri kalanlarının yüzleri konusunda ne düşündüğünü sordu. Renaud'un geniş ve kırmızı yüzlü, gözlerinin fıldır fıldır ve biraz patlak, fazlasıyla alıngan ve sinirli, hırsızların ve düşkünlerin dostu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim diye cevap verdi Don Quixote. Roland, Rotolando ya da Orlando'ya gelince ki bu isimlerin hepsi tarihlerde geçer, kanaatim odur ki orta boylu, geniş omuzlu, biraz çarpık bacaklı, esmer yüzlü, sarı sakallı, vücudu kıllı, tehditkar bakışlı, az konuşan fakat çok kibar ve terbiyeli bir adamdı. Roland, Zat-ı Ali'nizin anlattığından daha soylu değildiyse, dedi rahip, güzel Angelica'nın onu küçümseyip sakalı yeni çıkan genç Magripli'nin zarafeti, parlaklığı, inceliği uğruna terk etmesine şaşmamak gerekir. Roland'ın sertliğini değil, teslim olduğu Medoro'nun yumuşaklığını tutkuyla sevmekle akıllılık etmiş. Muhterem peder diye cevap verdi Don Quixote. Bu Angelica dalgın, havai ve biraz maymun iştahlı bir genç kızdı. Dünyaya güzelliğinin şöhreti kadar münasebetsizlikler de bıraktı. Binlerce soylu, cesur, akıllı erkeği küçümsedi. Bıyığı yeni terleyen, arkadaşına gösterdiği sadakatin kendisine kazandırdığı Kadir Şinas sıfatından başka bir ismi, serveti olmayan bir pajla yetindi. Güzelliğini şarkısıyla öven Büyük Ariosto cesaret edemediğinden ya da bu hanımefendinin kendini aşağılık biçimde teslim edişinden sonra başına gelen ve herhalde pek namusluca olmayan olayları anlatmak istemediğinden şu dizelerde bırakmıştı. O nasıl becerdiyse Çinli'nin kılıcıyla, daha iyi söyler belki başkası daha iyi bir mızrapla. Hiç şüphesiz bu da bir çeşit kehanetti. Şairlere aynı zamanda vates yani kahin denirdi. Bu gerçek açıkça ortaya çıkmıştır. Çünkü daha sonra ünlü bir Endülüslü şair Angelica'nın gözyaşlarının şarkısını söylemiş, bir başka benzersiz ünlü İspanyol şair de güzelliğini övmüştür. Söyler misiniz Senyor Don Quixote dedi bunun üzerine berber. Bu Senyora Angelica'yı öven onca şair arasında ona hiciv yazan biri olmamış mı? Doğrusunu isterseniz diye cevap verdi Don Quixote. Bence Sacripante veya Roland şair olsalardı hanımefendiyi mutlaka yerin dibine geçirirlerdi. Çünkü sahte sevgilileri veya hayallerinin sevgilisi olarak seçtikleri kadınların taklitleri tarafından küçümsenen, reddedilen şairlerin hicivlerle, yergilerle intikam almaları çok rastlanan tabii bir şeydir. Kuşkusuz cömert gönüllere yakışmayan bir intikam. Ama bugüne kadar dünyanın altını üstüne getiren Senyor Angelica'nın aleyhinde küçültücü bir şiir gelmedi kulağıma. Mucize dedi rahip. Bu sırada sohbeti bırakıp gitmiş olan kahya kadınla yeğenin avludan gelen çığlıklarını duydular ve hepsi gürültüye koştular. İkinci bölüm. Sancho Panza'nın Don Quixote'nin yeğeni ve kahya kadınla müthiş kavgasına ve başka gülünç konulara dair. Hikayede anlatıldığına göre Don Quixote, rahip ve berberin duydukları çığlıklar yeğenle kahya kadından geliyordu. Girip Don Quixote'yi görmek için mücadele eden Sancho Panza'ya bağırıyorlar, kapıyı tutuyorlardı. ''Ne işi var bu sersemin bu evde? Hadi kendi evine git kardeşim. Efendimin aklını çelip fitneleyen, o dağ başlarına sürükleyen senden başkası değil.'' Sancho buna şöyle cevap verdi. Seni şeytanın kahyası, aklı çelinen de fitnelenen de, o dağ başlarını sürüklenen de benim efendin değil. Beni götürüp dolaştıran o. Siz fena halde yanılıyorsunuz. O beni oyuna getirip evimden ayırdı. Bir cezire vaat etti, hala bekliyorum. Cezireler götürsün seni, lanet olası Sancho dedi yeğen. Cezire ne ki? Yenecek bir şey mi seni obur pis boğaz? Yenecek bir şey değil diye cevap verdi Sancho. Yönetilecek bir şey. Hem de 4 şehrin valiliği ile 4 saray hakimliğinden daha iyi bir şey. Ne olursa olsun dedi kahya kadın. Sen yine de içeri giremeyeceksin. Fesat kumkuması, kötülük yuvası. Sen git evini yönet, tarlanı sür, cezire mezire peşinde koşacağına. Rahiple berber üçünün konuşmasını büyük bir zevkle dinliyorlardı. Ama Sancho'nun çenesini tutamayıp bir yığın saçma sapan, ters laf etmesinden ve hakkında hayırlı olmayacak konulara girmesinden korkan Don Quixote kendisini çağırdı ve iki kadına susup Sancho'nun girmesine izin vermeleri için işaret etti. Sancho içeri girdi. Rahiple berber Don Quixote'ye veda ettiler. Don Quixote'nin mantıksız düşüncelerine kendini ne kadar kaptırdığını, lanet olası şövalyeliklerinin aptallığıyla nasıl kendinden geçtiğini görünce, sağlığı konusunda umutsuzluğa kapılmışlardı. Rahip berbere dedi ki, ''Göreceksiniz dostum, hiç beklemediğimiz bir anda bizim asılzade tekrar macera perestliğe dönecek.'' ''Ondan hiç şüphem yok.'' dedi berber. Ama ben asıl şövalyenin deliliğine değil, silahların saflığına şaşırıyorum. O cezire meselesine öyle inanmış ki, yanılgıdan kurtarmak için ne yapılsa kafasından söküp atmak mümkün olmayacak. Tanrı ikisini de kurtarsın dedi rahip. Biz de gözümüzü açık tutalım. Bakalım bu şövalye ile silahların zırvaları nereye varacak? Sanki ikisi de aynı kalıptan çıkmışlar. Hizmetkarın sersemliği olmasa efendisinin deliliği metelik etmezdi. Doğru dedi berber. Şu anda ikisinin neler konuştuklarını duyabilmeyi çok isterdim. Yeğen ve kahya kadın sonra bize anlatır bundan eminim dedi rahip. Dinlemeyi ihmal edecek kadınlar değiller. Bu arada Don Quixote Sancho ile birlikte odasına kapandı ve yalnız kaldıklarında dedi ki ''Seni evinden benim ayırdığımı söylemen beni çok üzdü Sancho. Benim de kendi evimde kalmadığımı biliyorsun. Birlikte ayrıldık, birlikte gittik ve birlikte dolaştık. İkimiz aynı kaderi, aynı talihi paylaştık. Seni bir kere 6 okka ettilerse beni 100 kere dövdüler. Benim sana üstünlüğüm de bu zaten.'' ''Bunda bir adaletsizlik yok.'' diye cevap verdi Sancho. Zat-ı Ali'nizin söylediğine göre felaketler silahtarlıktan çok, gezgin şövalyeliğin bir parçası çünkü. Yanılıyorsun Sancho dedi Don Quixote. Unutma ki quanda caput dolet vesaire. Ben kendiminkinden başka dili anlamam dedi Sancho. Demek istiyorum ki dedi Don Quixote, baş ağrıyınca bütün organlar ağrır. Ben senin efendin ve senyörün olarak senin başınım. Sen de hizmetkarım olarak benim bir parçamsın. İşte bu sebeple benim başıma gelen sana da dokunur. Senin başına gelen de bana dokunur. Öyle olması gerekirdi dedi Sancho. Ama bir organ olarak beni altı okka ettiklerinde başım duvarın arkasından benim havalarda uçuşumu seyrediyor, hiçbir acı hissetmiyordu. Madem ki organlar başın ağrısını çekmek zorunda, baş da organların ağrısını çekmek zorunda olmalıydı. Sancho, dedi Don Quixote, sen şimdi seni altı okka ederlerken ben acı duymuyor muydum demek istiyorsun. Öyle diyorsan sakın söyleme, hatta düşünme bile. Çünkü o sırada benim ruhumda hissettiğim acı, senin vücudunda hissettiğin acıdan büyüktü. Neyse, şimdi bunu bir kenara bırakalım. Sonra uzun uzun düşünüp bir sonuca bağlayacak vaktimiz olur nasılsa. Sen şimdi söyle bakalım Sancho dostum, köyde benim hakkımda ne deniyor? Halk ne düşünüyor hakkımda? Asılzadeler, şövalyeler ne düşünüyor? Yiğitliğim, kahramanlıklarım, kibarlığım hakkında neler söyleniyor? Unutulmuş olan şövalyelik tarikatını canlandırma, dünyaya geri getirme kararım hakkında neler konuşuluyor? Kısacası Sancho, bu konuda kulağına gelen her şeyi söylemeni istiyorum. İyi şeyleri çoğaltmadan, kötü şeyleri eksiltmeden söyle. Sadık bir vasal, senyörüne gerçeği olduğu gibi iltifatla büyütmeden veya temelsiz bir başka düşünceyle küçültmeden söylemek zorundadır. Şunu da bilmeni isterim ki Sancho, gerçek bütün çıplaklığıyla iltifatlara bürünmeden prenslerin kulağına gitse, şimdi yaşadığımız çağ çok farklı bir çağ olurdu. Başka çağlar bizimkinden daha fazla demir çağı kabul edilirdi. Ben yaşadığımız çağı altın kabul ediyorum. Bu söylediklerimi dikkate al Sancho ve sana sorduklarıma dürüstçe, akıllıca cevap ver. Bunu seve seve yaparım sevgili efendim, dedi Sancho. Ama söyleyeceklerime kızmamanız şartıyla. Madem olduğu gibi kulağıma geldiği şekliyle süslemeden söylememi istiyorsunuz. Kesinlikle kızmayacağım, diye cevap verdi Don Quixote. Rahat rahat, lafı hiç dolaştırmadan konuşabilirsin Sancho. Öyleyse ilk söyleyeceğim şu, dedi Sancho. Halk zat-ı âlinizi zır deli, beni de en az o kadar sersem kabul ediyor. Asılzadeler zat-ı âlinizin asılzadelik sınırları dışına taşarak don lakabı aldığınızı, üç bağ kütüğü, iki dönüm arazi, sırtınızda bir çulla şövalyeliğe kalkıştığınızı söylüyorlar. Şövalyelerse küçük asılzadelerin özellikle pabuçlarını isle parlatıp siyah çoraplarını yeşil ipekle onaran silahdar asılzadelerin kendileriyle rekabete girmelerini istemediklerini söylüyorlar. Bunun benimle bir ilgisi yok, dedi Don Quixote. Ben her zaman iyi giyinirim. Katiyen yamalı giyinmem. Yırtık olabilir tabii. Dipnot: küçük asılzadeler yırtık giysilerle dolaşabilirler, ancak yamalı giyinemezlerdi. Yama çalışan yoksullara özgüydü. O da zamanın değil zırhların aşındırmasından. Zat-ı âlinizin yiğitliğine, kibarlığına, kahramanlıklarına ve kararına gelince, diye devam etti Sancho. Bu konuda değişik görüşler var. Kimi deli ama hoş diyor, kimi cesur ama talihsiz, kimi de kibar ama münasebetsiz. İşte bu şekilde o kadar çok şey söylüyorlar ki zat-ı âlinizde de bende de tek sağlam kemik bırakmıyorlar. Bak Sancho, dedi Don Quixote, fazilet nerede olursa olsun yüksek derecede bulunduğu zaman ezilmeye çalışılır. Geçmişteki ünlü kahramanların pek azı, belki de hiçbiri, kötülerin iftirasından kurtulamamıştır. Son derece cesur, ihtiyatlı ve yiğit bir komutan olan Julius Caesar, hırslı diye nitelendirilmiş, üstünün başının da alışkanlıklarının da pek temiz olmadığı söylenmiştir. Kahramanlıklarıyla büyük lakabını kazanmış olan İskender'in Enikon'u ayyaş olduğu söylenir. Zorlukların adamı Herküles'in şehvet ve zevk düşkünü olduğu anlatılır. Galyalı Amadis'in kardeşi Dongalaor'un fazlasıyla ateşli, ağabeyinin ise sulu göz olduğu dedikodusu vardır. Kısacası sevgili Sancho, bu iyi insanlar bu kadar karalandıktan sonra benim hakkımda söylenenler anlattığın kadarsa sayılmaz bile. Mesele de o ya, lanet olsun, dedi Sancho. Yani daha başka şeyler de mi var diye sordu Don Quixote. Bu daha hiçbir şey değil dedi Sancho. Buraya kadar olanlar nohut çekirdek. Ama zat-ı âliniz size yapılan iftiralar konusunda her şeyi bilmek istiyorsanız, tek kelime atlamadan hepsini söyleyecek birini hemen getireyim buraya. Dün gece Bartolome Carrasco'nun oğlu Salamanca'dan tahsilden döndü. Bakalorya sahibi olmuş. Ben de hoş geldine gittim. Zat-ı âlinizin hikayesinin kitabı çıkmış, öyle söyledi. Adı da La Mancalı yaratıcı asılzade Don Quixote'ymiş. Benden de kitapta kendi adımla Sancho Panza diye bahsediliyormuş. Señora Dulcinea del Toboso'da ikimizin yalnız başımıza yaşadığımız olaylarda anlatılıyormuş. Yazan tarihçi bunları nasıl öğrenmiş diye şaştım kaldım. Haç çıkardım şaşkınlıktan. Emin ol Sancho dedi Don Quixote. Hikayemizin yazarı bilge bir büyücüdür mutlaka. Böylelerinden yazacakları şeylerin hiçbiri gizlenmez. Ama nasıl olur dedi Sancho. Bilge ve büyücü ise Sanson Carrasco'nun dediğine göre, dediğim delikanlının adı bu, hikayenin yazarının adı nasıl Seyit Hamit Patlıcan olur? Bu bir Magripli ismi dedi Don Quixote. Öyledir herhalde dedi Sancho. Çünkü duyduğuma göre Magriplilerin çoğu patlıcanı çok severmiş. Sen herhalde bu Seyit'in, Seyit Arapça beyefendi demektir, soyadını yanlış hatırlıyorsun Sancho dedi Don Quixote. Olabilir dedi Sancho ama zat-ı âliniz adamı getirmemi isterseniz hemen alıp getiririm. Çok memnun olurum dostum dedi Don Quixote. Söylediklerin beni merak içinde bıraktı. Her şeyi öğreninceye kadar ağzıma koyacağım tek lokmanın tadını alamayacağım. Öyleyse ben onu almaya gidiyorum dedi Sancho. Efendisinin yanından ayrılıp bakalorya sahibini bulmaya gitti ve kısa bir süre sonra birlikte döndüler. Üçünün arasında çok hoş bir konuşma geçti. Üçüncü bölüm. Don Quixote, Sancho Panza ve bakalorya sahibi Sanson Carrasco arasında geçen gülünç konuşmaya dair. Don Quixote derin düşüncelere dalarak bakalorya sahibi Carrasco'yu beklemeye başladı. Sancho'nun sözünü ettiği kitaba geçen kendi hikayesini dinlemek istiyordu. Böyle bir hikayenin varlığına bir türlü inanamıyordu. Daha öldürdüğü düşmanların kılıcında kalan kanı kurumamışken, soylu kahramanlıklarının kitap haline geldiği ileri sürülüyordu. Yine de dost veya düşman bir bilgenin büyü marifetiyle onları matbaaya vermiş olacağını düşündü.